Tanrı Habakuk'a seslenerek ulusu arasındaki gelişmeye şöyle bir bak, ne göreceksin diye soruyordu. Benim hiçbir şey yapmadığımı mı sanıyorsun? Uzakta oturmuş bu küçücük dünyayı seyretmiyorum. İlgileniyorum hem de en küçük ayrıntısına varıncaya dek. Tanrı bu şeylerle ilgilenirken bunların etkisi veya nüfusu altında kalmaz. Tanrı evrende her şeye egemen bir şekilde kendi yüce anlayışı içerisinde hareket etmektedir. Günah konusunda da duyarsız ve umursamaz değildir. Bu konuda da bir şeyler yapmaktadır. Ey milletler arasında olan sizler, bakın ve görün ve şaşırıp kalın der eski çevirde. Çünkü sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa da inanmazsınız. Tanrı ben yapmakta olduğum şeyleri söylesem bile siz bana inanmayacaksınız diyor. Hiçbir şey yapmadığımı bırakın, o kadar çok şey yapıyorum ki şaşarsınız. Evet, ileride göreceğimiz gibi Habakuk Tanrı'nın neler yapmakta olduğunu anlamaya başlayınca ona yalvaracak ve ondan yapacağı şeyleri geciktirmesini, diğer bir deyişle bu şeyleri yavaş yavaş yapmasını isteyecektir. Sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa da inanmazsınız. Bu sözü Elçi Paulus Pisidya Antakya'sında yapmış olduğu o büyük vaazında alıntı olarak kullanmıştır. Ben her zaman bu vaazın Paulus'un verdiği en büyük vaaz olduğunu düşünmüşümdür. Ama ne var ki bu vaaz bugün birçok kişinin dikkatinden kaçmaktadır. Elçi Paulus'un bu vaazı İncil'de Elçilerin İşleri 13. bölümde bulunmaktadır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 38 ila 41. ayetler arasında Elçi Paulus bakın ne diyordu. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Evet, sizin de gördüğünüz gibi Elçi Paulus bu ayette Habakuk 1. bölüm 5. ayetten alıntı yapmaktadır. Ve bu sözleri tam yerinde kullanıyordu. Elçi Paulus, Tanrı'nın insanlar için bir kurtuluş yolu sağladığını ama onun bunu bir köşede yapmayıp dünyanın her yerinden birçok insanın fısıh bayramı için geldiği Yeruşalim'de herkesin önünde çarmıha giderek yaptığını söylemekteydi. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören bu insanlar ülkelerine geri döndüklerinde İsa Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğünü ve ölümünden 3 gün sonra ölümden dirildiği şeklinde söylentilerin dolaşmaya başladığını anlattılar. Bu olaydan yaklaşık 50 gün sonra dünyanın hemen hemen her yerinde Yahudiler, Tanrı'nın kutsal ruhunun az sayıda Mesih inanlısının üzerine indiği Pentekost bayramı için yine Kudüs'e gelmişlerdi. Bu zaman içerisinde ve sonrasında çok sayıda insan İsa Mesih ile ilgili müjdeye iman ederek kurtuluş buldu. İsa ile ilgili müjde Roma topraklarında yaşayan insanlara götürüldüğü zaman bu insanlar İsa'nın ölüp dirildiği haberini ilkin saçma bulup kabul etmediler. İşte Paulus onlara Tanrı'nın o günlerde bir iş yaptığını ama onlara anlatılsa dahi onların bu habere kolay kolay inanamayacaklarını söylüyordu. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinden insanlar niye Tanrı günah konusunda bir şey yapmıyor diye sormaktadır. Sevgili dostum, Tanrı günah konusunda bir şeyler yaptı. Bu amaçla o yaklaşık 2000 yıl önce biricik oğlu olan Rab İsa Mesih'i günaha kefaret olması için ölüme teslim etmiştir. Evet, Tanrı dünyadaki gelişmelere müdahale etmiştir. Bugün müdahale etmektedir ve yarın da müdahale etmeye devam edecektir. Ama insanlar bugün hala günah içerisinde yaşayıp kendilerince hoş vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Ama bütün bunlara karşın Tanrı kendi tasarlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Elçi Paulus'un Habakuk 1. bölüm 5. ayette böylesine uygun bir kontekst içerisinde alıntı yapmış olması gerçekten de çarpıcıdır. Tanrı kendi tasarılarını Habakuk'un yaşadığı günlerde de gerçekleştirmeye devam ediyordu. Tüm uluslarda görülen yasasızlıklar, savaşlar ve günahlar karşısında Tanrı, sanılanın tersine her şeye egemen biri olarak hüküm sürmeyi ve günahı cezalandırmayı sürdürmekteydi. Ve Tanrı neler yaptığını şimdi örnek vererek gösterecektir. Habakuk 1. bölüm 6. ayet. Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu kildanileri güçlendireceğim. Tanrı Habakuk'a şöyle diyordu. Etrafına şöyle bir bak. Orada Fırat Nehri'nin yataklarında dünyanın ilk büyük gücü olacak olan bir ulus doğmaktadır. Bu doğrultuda Daniel peygamberin kitabına bakabiliriz. Çünkü Babil altının başıdır ve Daniel'in rüyasındaki aslandır. Dünyanın en büyük ulusları sıralamasında Babil her zaman ilk sırada geliyordu. Kendisinin olmayan, başkalarına ait toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulus diyor. Tanrı burada Habakuk'a Babillerin gelip Yahuda krallığının topraklarını ellerinden alacağını da söylüyordu. Bunu duymakla Habakuk büyük bir şok geçirmişti. O sert ve saldırgan millet sözü burada Babil İmparatorluğunu çok iyi tanımlamaktadır. Babiller tüm dünyayı ele geçirmek için yola çıkmış, acımasız, nefret dolu ve saldırgan bir ulustu. Bunlar Kudüs kentini 3 defa ele geçirdiler. 3. defa ele geçirdiklerinde tüm kenti yerle bir ettiler. Yakıp yıktılar. Babiller kendi kendilerini kanun olarak görüyordu. Kendilerini üstün ırk, egemen ırk olarak kabul ediyorlar ve diğer hiçbir ulusu kendilerine eşit görmüyorlardı. Habakuk 1. bölüm 7. ayette dehşetli ve korkunçturlar. Gururlu ve başlarına buyrukturlar der. Başlarına buyrukturlar. Diğer bir deyişle sadece kendilerine güvenirler. Kendilerine çok güvenirler ve yaptıklarıyla da övünürlerdi. Bu nitelikler bu büyük imparatorluğun kurucusu olan Nebukadnetsar'ın kişiliğinde var olan niteliklerdi. Daniel kitabında Nebukadnetsar'ın bugünkü modern psikiyatrinin histeri olarak tanımladığı deliliğin bir türü olan egemonyadan rahatsız olduğunu okumaktayız. Ruh bilimciler bu hastalığı bir tür manik depresif psikoz olarak tanımlamaktadır. Bu hastalık kendisini gösterdiğinde Nebukadnetsar kendisinin kim olduğunu bile hatırlamıyordu. Daha da ileri giderek hayvanlar gibi yerlerde dolaşıp ot bile yemişti. Habakuk 1. bölüm 8. ayette Pars'tan çeviktir atları. Aç kurttan daha azgın, atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan. Avına saldıran kartal gibi uçuyorlar der. Oldukça çarpıcı bir görüntü veriliyor değil mi? Babililer tarihte belki de gelmiş geçmiş en iyi at binicileriydi. Mısırlılar savaşlarda savaş arabalarını kullanıyorlardı. En gelişmiş, en son savaş arabalarını da Asurlar icat etmişti. Şimdi ise Babililer değişik bir yöntem kullanarak at sırtında savaşmaktaydılar. Aç kurttan daha azgın diyor. Çocukken yaylaya gittim ve orada aç kurtları gördüm. Ve bu aç kurtları çok iyi hatırlıyorum. Kışın kurtlar bizim oturduğumuz yere kadar gelirdi. Hatta kışın kar yağdığı zamanlarda babam dışarı çıktığımızda dikkatli olmamız için bizi uyarmıştı. Hep bize şunu söylerdi. Bir kurt sürüsüyle karşılaştığınızda içlerinden birine ateş etmeniz gerekebilir. Vurulan kurdun kanı akmaya başlayınca sürüdeki diğerleri yaralanan kurda saldırırlar ve onu parçalarlardı. Bu arada bunu bir fırsat bilip kaçıp kurtulmak gerekirdi. Yiyecek üzerine atılan kartal gibi uçacaklar diyor Babil oğulları. Aç kurtlar ve vahşi kuşlar gibi saldıracaklardı. Ve hasımlarını bir anda yok edeceklerdi. İşte Babiller ve Kildanilerin tarihinde aynen bu vahşiliği görmekteyiz. Habakuk 1. bölüm 9. ayette yağmalamak için geliyor hepsi. Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor ve kum gibi tutsak topluyorlar der. Hepsi zorbalık ve şiddet için ortaya çıkacaklardı. Tanrı halkı olan Yahudiler belirli ölçülerde şiddet olaylarına bulaşmışlardı ama Babillerin ve Kildanilerin zorbalıklarını henüz görmemişlerdi. Tanrı Babiller gelinceye dek bekleyin diyordu. O zaman onlara şiddet ve zorbalık neymiş öğretecekti. Kutsal kitabın söylediği gibi Galatyalılar 6. bölüm 7. ayet. İnsan ne ekerse onu biçecekti. Yüzleri ileriye doğru yönelecek ya da diğer bir tercümeye göre yüzleri doğu rüzgarı gibi önüne geleni sürükleyecektir. Her iki tercümede de anlatılmak istenen bellidir. Babil ordusuna karşı konulamayacağı ilerlemelerinin engellenemeyeceğidir. Ve kum gibi eser toplayacaklar. Babil kralı Nebukadnessar ordularını 3 kere Yeruşalim üzerine gönderdi. 3. saldırışta Yeruşalim kentini ele geçirerek yakmış, tapınağı yerle bir etmiş ve savaştan sağ kurtulanları esir olarak Babil'e sürgüne götürmüştür. Babillerin tek bir amacı vardı. Mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ele geçirmek ve o ülke insanlarının önde gelenlerinden çoğunu esir almaktı. Babililer Yeruşalim'i ele geçirecekler ve birçok Yahudi'yi Babil'e sürgüne götüreceklerdi. İsrail'in Güney Krallığı olan Yahuda'nın başına aynen bunların geldiğini de Kutsal Kitap kayıtlarında görüyoruz. Habakuk 1. bölüm 10. ayette küçümsüyorlar kralları, yöneticilerle alay ediyorlar, dudak büküyorlar bütün surlu kentlere, önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar der. Evet, onlar kralları küçümseyip yöneticilerle alay ediyorlardı. Babililer kendi güçlerine ve tapındıkları putların kuvvetine güvenmekteydi. Her bakımdan kendilerinden oldukça emindiler. Kendilerinden önceki Asurlular gibi onlar da ilerledikleri her yerde acımasız ve saldırgandılar. Bu ayette Babillerin etrafının duvarlarla çevrili bir kenti ele geçirmelerinin çok kolay olduğunu görüyoruz. Şehir düşüp teslim olunca da orada yaşayan insanları tutsak alıp kendi ülkelerine götürüyorlardı. Habakuk 1. bölüm 11. ayette rüzgar gibi geçip gidiyorlar. Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir der. Babil kralı Nebukadnezar aynen böyle yapmıştır. Kutsal kitapta Daniel 4. bölüm 30. ayette şunları okuruz. Kral söyleyerek şöyle dedi. Krallığın evi olsun diye kuvvetimin kudretiyle ve haşmetimin izzeti için yapmış olduğum büyük Babil bu değil midir? Gurur ve kibirinden dolayı kralın yanına neredeyse gidilmiyordu. Kendini bir şey sanan, psikolojik dengesi oldukça bozuk birisiydi. Asla Tanrı'ya güvenmeyen, inanmayan ama sadece kendisine güvenen birisiydi. Bugün de Tanrı'ya inanmayan ama sadece kendilerine inanıp güvenen bu tip insanları dünyanın her yerinde görmekteyiz. Bugün etrafımızda yaşayan insanlarda örneğin alçak gönüllülük görmek oldukça güç. Nebukadnezar'ın hayatında olduğu gibi gurur ve kibir insan hayatında bir tür hastalık gibidir. Yine karşısındakini işaret ederek suçlayan kişi de kişisel düzeyde bu yaptığından tövbe etmelidir. Bizim bugün en büyük sorunumuz ülke çapında herkesin kendi gücüne, kendi parasına, kendi yeteneğine güveniyor olmasıdır. Her gün seyrettiğimiz televizyon kanallarında genellikle ne görüyoruz? Yaptıklarıyla övünen insanlar. Oysa yaptıkları hiç de öyle övünülecek şeyler değil. Biri çıkıyor, kaset yapmış, onunla övünüyor. Diğeri çıkıyor, tuttuğu futbol takımıyla övünüyor. Diğerleri de bunlar gibi boş şeylerle övünüp durmakta ve kendileri gibi olmayanları küçümsemektedir. Bu doğrultuda Kutsal Kitabın söylediği gibi bir kimse bir şey değilken kendisini bir şey sanıyorsa sadece kendi kendini aldatır. Tanrı bu ayetlerde Habakuk'a şöyle diyordu. Sen halkımın işlediği günahlar karşısında hiçbir şey yapmadığımı mı sanıyorsun? Ama ben Fırat Irmağı yataklarında bir ulus hazırlıyorum. Eğer halkım günahlı yollarından dönüp tövbe etmezse o zaman Babillileri üzerlerine salacağım. Evet sevgili dostum, Tanrı burada ne dediyse aynısı oldu. Tarihin sayfalarına baktığımızda Babil ordularının Kudüs'ü korkunç bir şekilde yerle bir ettiğini görüyoruz. Yahuda'da yaşayanları esir alıp Babil'e götürürken içlerinden bazılarına dille anlatılamayacak kadar korkunç uygulamalar yaptıklarında yine tarih sayfalarında okumaktayız. Habakuk peygamberin başka bir sorusu daha vardır. Tanrı kendi halkı olan Yahudileri cezalandırmak için Babililerden yararlanacağını söylediği zaman Habakuk peygamberin aklında başka bir soru oluştu. Bundan önce de bir sorusu vardı ama asıl soruyu şimdi soracak. Habakuk 1. bölüm 12. ayet. Ya Rab, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Sen ölmeyeceksin. Ya Rab, bizi yargılamak için kildanileri mi seçtin? Ey sığınağımız, onlara mı verdin cezalandırma yetkisini diyor. Habakuk'un sorusu şuydu. Madem Babililer Yahuda krallığında yaşayan Yahudilerden daha kötü, niye Tanrı daha az kötülük yapmış bir halkı cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10. bölüm 5. ayette A sorulular Tanrı öfkesinin değneği olarak adlandırılmaktadırlar. Diğer bir deyişle Tanrı İsrail'in Kuzey Krallığını terbiye etmek amacıyla A soruları kamçı olarak kullandı. Tanrı İsrail'in terbiyesi için Asurluları kullandıktan sonra Asurluları da kendi işledikleri günah nedeniyle cezalandırmıştır. Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı kendi halkı olan İsrailleri terbiye etmek için kötü bir millet olan Babillilerden yararlanacak. İsrail'in terbiyesi için gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı bu kez Babillileri yaptıkları kötülükler için yargılayacaktı. Ve Tanrı aynen bunları yaptı. O insanlarla yeryüzünün uluslarıyla bir bir yakından ilgilenmeye devam etti ve etmektedir. Ama peygamberin aklındaki soru hala vardı. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkar bir ulusu kullanabilirdi? Bu sizin için yeni bir düşünce gibi görünebilir. Sevgili arkadaşım, eğer kutsal kitaba inanan biriyseniz Tanrı'nın günahlı bir ulusu terbiye etmek için o ulustan daha çok günahlı bir ulusu kullandığını görebilirsiniz. Tanrı'nın perde gerisinde şu anda neler yaptığını bir bilebilseydik eminim hepimiz büyük bir korkuya kapılırdık. Bence Tanrı Hristiyan dünyasına karşı hareket ediyor. Çünkü bir zamanlar Hristiyan dünyası Avrupa ulusu kısmen yapmacık da olsa Tanrı inancı köklü olan bir toplumdu. Kutsal kitaba ve İncil'e saygıyla bakılmaktaydı. Kutsal kitapla ilgili derin bilgileri bilenlerin sayısı oldukça azdı ama buna rağmen kutsal kitap gereken saygıyı görmekteydi. Bugün ise Hristiyan toplumunu büyük bir çoğunluğu kutsal kitabı bütünüyle küçümsemekte ve reddetmektedir. İnsanlar kutsal kitabı mahkemelerde ellerine alıp belki de rahatlıkla yemin edebilmektedir. Ama bunların büyük bir çoğunluğunun ellerinde tuttuğu kitabın sayfalar arasında neler yazdığından haberi bile yok. Ya da bu kişiler bu şeyleri umursamamaktadır. Tanrı Amerikan ulusunun ya da Batı Avrupa uluslarının İncil inancına karşı takındığı bu sorumsuzluğa ve umursamazlığa ve içine düştüğü günahlara daha ne kadar katlanacak, daha ne kadar sabredecek bilmiyorum. Onun daha fazla sabredeceğini zannetmiyorum. Tanrı Hristiyan bir dünyayı terbiye etmek için tanrısız bir ulusu kullanacak mı? Habakuk peygamber işte tam bu soruyu soruyordu. Niçin Tanrı kendi halkını yola getirmek, terbiye etmek için böylesine putperest, böylesine sert ve günahlı bir ulusu kullanma yolunu seçiyordu? Bakın, Habakuk Tanrı'ya nasıl yağ çekiyor. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri var değil misin? Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir ve sonsuzdur, ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur onun. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım. Habakuk'un burada şunu demek istediğini düşünüyorum. Sen kutsal olan bir tanrısın. Babiller gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Fırat Irmağı'nın her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de duyduk ama onları bize karşı kullanabileceğin aklımın ucundan geçmezdi. Şimdiye kadar da bize karşı bir kötülük yapmış değiller. Kral Hezekiya hasta olup yatağa düştüğü zaman Babiller ona elçiler gönderdiler ve Kral Hizkiya onları büyük bir misafirperverlikle karşıladı ve hazinesinin bütün altınlarını onlara gösterdi. Tabi elçiler bunu hemen not ettiler. Çünkü ileride bir gün gelip bu altınların hepsini alıp kendi ülkelerine götüreceklerdi. Ama Habakuk bütün bunlardan bir şey çıkartamıyordu. Çünkü kutsal Tanrı'nın İsrail'in Yahuda krallığını terbiye etmek amacıyla böylesine bir yönteme başvurarak Babilleri kullanmak istemesinin gerekçesini bir türlü anlayamıyordu. Habakuk sözlerine şöyle devam ederek biz ölmeyeceğiz dedi. Bu konuda haklıydı. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine Musa, Yeşu ve Davut peygambere aynı benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakuk'tan önce ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla da bu vaadini yeniledi. Tanrı kendi halkı olan İsraillerin yok olup gitmesine asla izin vermeyecekti. İşte Habakuk bu gerçeği bildiğinden büyük bir güvenle biz ölmeyeceğiz diyordu. Habakuk'un bu sözü Tanrı'nın İsrail ile olan bağlarını kestiği görüşünü destekleyen bazı imanlı gruplarına da bir tür cevap niteliği taşımaktadır. O bugün yeryüzünün her kesiminden, her ulusundan insanı kendisine çağırarak oluşturduğu kiliseyle sonsuz bir ilişki içerisindedir. Hamdolsun ki İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse bugün büyük bir güvenle benim için ölüm yok diyebilmektedir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ölmeye, senin ve benim yerime, bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak ölmeye geldi ve öldü. Diriliş ve yaşam benim diyerek ölümden yaşama geri döndü. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der İncil'de. Rab İsa Mesih ölen Lazar adında adamın gözü yaşlı iki kız kardeşine seslenerek onlara diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kimse ölse de yaşayacaktır dedi. Sonra da ölen ve mezara gömülen 4 günlük Lazar'ı ölümden dirilterek diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da böylece kanıtladı. Evet, Habakuk peygamber de bunu söyleyen İsa Mesih de aynı şeye işaret etmekteydi. Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? İşte İncil'in duyurduğu haber budur. İncil insana sevinç getiren iyi bir haber demektir. Bu iyi haberi senin ve benim sevinçle kabul etmemiz, bu habere inanmamız gerekir. Elbette gün gelecek, o zaman bu dünyadan fiziksel olarak ayrılacaksınız. Peki ama şu anda ruhsal olarak yaşıyor musunuz? Yoksa ruhsal olarak ölü müsün? Tanrı kutsaldır ve o cennete hiçbir günahın girmesine izin vermez. Ama o bize göndermiş olduğu kurtarıcı Rab İsa'ya iman ettiğimizde bize sonsuz yaşam vereceğini vaat eder. Tanrı bize bugün seslenerek şöyle diyor. Kendinizi bir günahlı olarak gördüğünüz ve kurtuluşu asla hak etmediğinizi, iyiliklerle de bu kurtuluşu satın alamayacağınızı anladığınız anda bunu ben size karşılıksız olarak vermeye, hediye etmeye hazırım. Evet, Tanrı bize kurtuluşu hediye etmek istiyor. Tanrı'nın hediye olarak verdiği bir şeyi biz satın alamayız. O şeyi ancak kabul edebilir ve karşılık olarak da teşekkür edebiliriz. Sevgili dostum, kurtarıcı İsa Mesih'e bugün yaşamında sahip misin? Eğer yaşamında İsa Mesih varsa senin sonsuz yaşamın vardır ve asla ölmeyeceksin. Habakuk peygamber Tanrı'ya biz ölmeyeceğiz derken %100 doğruyu söylüyorsa da birçoğumuz gibi o da Tanrı'nın bu dünyada yaptığı bazı şeyleri anlamıyordu. Tanrı Habakuk'a bu nedenle daha önce olaylara daha geniş bir açıdan bakmasını söylemişti. Hamdolsun ki bugün yaşayan bizler Tanrı'nın tarih içerisindeki amaçlarını daha geniş bir açıdan baktığımız için daha iyi anlayabilmekteyiz. Tarihin sayfalarına Habakuk'un yaşadığı günlere veya daha da eskilere insanlığın başladığı ilk günlere geri bakabiliriz. Bugün baktığımızda Tanrı'nın yeryüzündeki uluslarla ve İsrail ulusuyla olan ilişkisini, diğer yandan imanlılar topluluğu olan kiliseyle olan ilişkisini çok daha büyük bir açıdan değerlendirebiliriz. Tanrı yeryüzünde doğaüstü, göz alıcı eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla gizemli bir şekilde hareket etmektedir. O bize yollarının, bizim yollarımız düşüncelerinin de bizim düşüncelerimiz gibi olmadığını belirterek Yaşaya 58. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Işığınız tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyun durağa, başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz. Sevgili dostum, Tanrı senin düşündüğün gibi düşünmüyor diye üzülme. Sen Tanrı değilsin. Ne yazık ki birçok insan onun yerini almak, onun yerine geçmek istiyor. İyi karakterli oluşları ve yaptıkları iyi şeyler nedeniyle kurtuluşa kavuşacaklarını düşünerek işleriyle kurtulmaya çalışan pek çok insan günün birinde Tanrı'nın yanlarına gelip "Aferin, siz dünyadayken iyi bir hayat yaşadınız" deyip sırtlarını sıvazlamasını umut ediyor. Oysa gerçekte bu kişiler günahlı ve Tanrı'dan ayrı, Tanrı'ya yaklaşmaya ve Tanrı'nın vaatlerini sahiplenmeye hiçbir altyapısı ve kapasitesi, aynı zamanda hakkı olmayan kişilerdir. Eğer babaya, baba Tanrı'ya geliyorsanız onun yoluna gelmelisiniz. Bunu iyice anlamanız gerekir. Toplumdaki, çevremizdeki, evimizdeki sorumlularını başka yerlerde arayacağımıza her birimizin Tanrı'nın önüne gelip günahlarından tövbe etmesi gerekir. Habakuk peygamberin günlerinde Yahuda krallığında yaşayanların durumu böyleydi ve Habakuk Tanrı'ya seslenerek "Biz ölmeyeceğiz" diyordu. "Ya Rab, sen onu, yani Babil'i hüküm için koydun." Habakuk peygamber burada parmağını uzatarak Babil'leri işaret ediyordu. "Onlar kötü adamlar, bizlerse iyiyiz" diyordu. Bizler düşünce ve görüşlerimizi ne kadar da kolay değiştiriyoruz, değil mi? Bazı yerlerden beni konuşma yapmam için çağırırlar. Bunu severek de yaparım. Böyle bir seminerde bulunduğum zamanlarda en çok hoşuma giden şey oradaki sıradan insanlarla yaptığım paylaşımlar ve konuşmalardır. İnsanın diğer şeylere nasıl bakması gerektiğini orada onlardan öğrendim diyebilirim. Kendisi de bir Mesih inanlısı olan genç bir pastör bir defasında bana şöyle dedi. "Biliyor musun, eskiden Kızılderililer beyazların yaşadığı bir kasabaya saldırdığı ve her şeyi yerle bir edip çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüğü zamanlarda insanlar buna katliam derdi. Buna karşılık beyazlar bir Kızılderili köyüne saldırıp bütün yerlileri öldürdüğü zamanlarda ise insanlar buna zafer ya da büyük başarı ismini koyarlardı." Doğruyu söylüyordu. Bizler hiçbir zaman kendi kötülüğümüzü görmek ve bunu kabul etmek istemiyoruz. Her nedense her zaman kendimizi iyi adamlar olarak görmeyi seçiyoruz. "Ve sen ey kaya, onu tedip için, yani terbiye amacıyla pekiştirdin" der eski çeviride. Diğer bir deyişle Habakuk şunu diyordu. "Ya Rab, kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya, kötü olanlar onlar. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa onlardan başkası değil." Kendi halkı arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey yapmıyor diye Tanrı'ya yaklaşan ve şikayette bulunan kişinin kendisi olduğunu unutmuş muydu? Çünkü daha önce 1. bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi Habakuk Tanrı'ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriate aldırmadığından, doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığından ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğinden söz ediyordu. Bütün bu günahlar ve kötülükler karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini unutmuş muydu? Onun bir gerekçesi vardı ve Habakuk 1. bölüm 13. ayetten itibaren bu gerekçeyi de göreceğiz.